Ayrım 15.
Son günlerde vezne kasasından 20 bin lira çekilmiş. Nedir bu? Dedi. Hikayeyi anlattım. Paranın Bahriye ile hiçbir ilişiği olmadığını da sözlerime ekledim. Cemal Paşa memleketi bırakırken alıp götürse de hiçbir şey çıkmazdı. Rauf Bey, ocak mı? Türk ocağı ha? Ben öyle şey dinlemem. Ya gidip geri alarak getirirsin, yahut Cemal Paşa'yı da Halide Hanım'ı da sizi de gazetelere veririm dedi. Parayı geri verdik. 13 Kasım'dan beri düşman donanmaları İstanbul limanındadır. Harp suçluları ile politika zenginlerinden çoğu memleketten kaçmışlardır. Hiçbir günahları olmadığını sananlar, mesela Hüseyin Cahit ve Cavit, gazetecilere kaçmadık hesap vereceğiz derler. Boşuna bir iyimserliktir bu. Hürriyet ve İtilaf gazetelerinin suçlu suçsuz ayırdığı yok. Eski muhaliflerin başta olmak üzere çıkardığı yahut yazdığı gazeteler, memleketi harbe sokanlarla Ermenileri tehcir edenlerin hemen yargılanmasını istemektedirler. Daha fenası var. Harp müddetince Tasvir-i Efkar gazetesini birlikte çıkaran Yunus Nadi ile Velid Ebu Ziya ayrılmışlardır. Yunus Nadi Yeni Gün gazetesini kurmuştur. Nadi bir İttihatçı ve milliyetçidir. Velid'in de vatanseverliği söz götürmez. Düşman zırhlıları Galata rıhtımına yanaştığı günlerde Velid Yunus Nadi ile hesaplaşmaya kalkmıştır. İki memleket gazetesi amansız bir boğazlaşma halindedirler. Bir manevi çözülüş içindeyiz. Edebiyatta bir kelime olarak kullandığımız inkıraz denen şey bu muydu? Milliyetçi Türk ne yapacağını, hatta ne düşüneceğini bilmez. Yaşamaksa nasıl ve niçin yaşamak? Ölmekse nerede, nasıl ve niçin ölmek? Acaba bize ne yapacaklar? Koyu Türklüğünde şüphe olmayan Yahya Kemal bana gelir. Ah parçalamasalar! Bari İngilizler vatanımızı toptan alsalar, Mısır gibi olsak der. Mısır, Osmanlı hidivinin yarı köle Mısır'ı, aklını şaşıran milliyetçinin bomboş hayalinde bir bahtiyarlık serabı gibi buhar buhar tüter. Çünkü diyor, Tanzimatçılar bir millet değil, bir vatan yapmaya çalıştılar. Tarih gösteriyor ki eğer millet kalırsa, kaybolan vatanı yerine koymak imkanı vardır. Biz parçalanırsak, elden ele geçersek millet olarak kalabilir miyiz? Devletin çekildiği yerlerde Türklüğün tükendiğini görmüyor muyuz? Fes Köstence'de Hamal'ın, Filibe istasyonunda pabuç boyacısının başında kalmış. Hürriyet ve itilafçılardan bir kısmının basit bir formülü var. Düveli Muazzama'nın adaletine sığınmaktan başka çaremiz yoktur. Eğer onlara günahlarımızı affettirmek istiyorsak, hemen dar ağaçlarını harpçiler ve ittihatçılarla donatmaya bakmalıyız. Bir kısmı o kadar ötçü ki adeta sevinç içinde, ikide bir yüzünüze işte battık der. Bu sözü de iyi ki battık der gibi söyler. Biraz isyan etmek isterseniz, hala mı o kafa diye bir kahkaha püskürür. Yaşamak ve beklemek lazımdı. Genç ve cesaretliydim. Gazeteciliğe atılmak istiyordum. O sırada Akşam Gazetesi'nin ortaklığı fırsatı çıktı. Babali Caddesi'nde Reşit Efendi Hanı'nın birkaç odasına sığınan Akşam Gazetesi, kötü baskılı, az satışlı, avuç kadar bir şeydi. Üç ortağın, Necmettin Sadak, Kazım Şinasi ve Ali Naci, yazıcıdan fazla sermayeye ihtiyaçları vardı. Bir dostumuz teşebbüsü ele aldı. O, Yahya Kemal, Fazıl Ahmet, Rıfat Müeyyed ve ben akşam sahipleriyle beraber bir şirket kuracaktık. Günlerce toplanarak konuştuk, dağıldık. Nihayet ben babamdan kalma evin satışından arttırdığım 500 lirayı yatırdım. İngiliz Rıfat diye tanınan Rıfat Müeyyed de parasını verdi. Beş ortak olduk. Baba Ali Camii'nin bitişiğindeki kırmızı ahşap binayı vaktiyle İttihat ve Terakki tutmuş. İçine bir iki düz makine yerleştirmiş. Maksat yeni mecmuayı çıkarmak. Hepsi merkezi umumi üyelerinden Küçük Talat'ın üzerindeydi. Ben yeni mecmuayı da çıkarmak şartıyla binayı ve makinaları devraldık. Ziya Gökalp'in dergisini ziyanına katlanmak mümkün olduğu müddetçe çıkardım. Yeni bina ayaküstü olduğundan elverişli bir toplantı yeriydi. Üst kat odalardan bir kısmını sonradan matbuat cemiyetine kiralamıştık. İstanbul'un kalburüstü yazarları ve fikir adamlarıyla sık sık buluşur dertleşirdik. Ben gazetenin 3. sayfasının başında günün fıkrasını yazıyordum. Yakup Kadri de bitişiğimizdeki İkdam gazetesinin 2. sayfasına yerleşti. Pek az, geçindiremeyecek kadar az kazanıyorduk. Hiç olmazsa içimizi dökebiliyorduk. Ara kabine düşerek yerine Tevfik Paşa hükümeti geçmiştir. Artık saray ve sarayla oynayanlar, Babali üzerinde tam hükümlerini yürütmektedirler. Hürriyet ve İttihatçılar da padişahı ele geçirmeye uğraşmaktadırlar. Tevfik Paşa kabinesinde Hürriyet ve İtilafçı Rıza Tevfik'i Marif Nazırı olarak buluyoruz. Bir gün köprüye doğru gidiyordum. Bir otomobil durdu, içinden gülerek, seslenerek Rıza Tevfik indi. Karşı kaldırımda bir İngiliz yüzbaşısına doğru yürüdü. Bir şeyler anlattığı zaman yüzbaşı soğuktu bile. Bir Osmanlı nazırı için bir İngiliz yüzbaşısından iltifat görmek. O şimdi daha bir yıl önce Şam sokaklarında bir Suriyeli eşrafın bir Osmanlı kumandanı ile selamlaşabilmesi kadar göstermeye ve gösterişe değen bir hadiseydi. 1908 meşrutiyetinin ilk devirlerinde tenkitlerini sevmedikleri için Zeki Bey, Hasan Fehmi ve Samim gibi gazetecileri birer gece kurşunu ile yere seren fedailerden hiçbirinin her gün 3-4 sütun bütün efendilerine, şereflerine ve tarihlerine sövdükten sonra tek başına ferah ve kibirli, Sabah gazetesinden köprüye yaya inen Ali Kemal'e yan baktıklarını bile görmüyorduk. Atatürk hakkında Bozkurt kitabını yazan Armstrong, mütarekede İngiliz subayı olarak İstanbul'a gelmiştir. Bir başka kitabında Tatlı Su Osmanlılığı, Hürriyet ve İtilaf Türklüğü ve Beyoğlu Hristiyanlığının İstanbul'u hakkında şu fikri söyler. İstanbul şehri bir yara. Burada büyük idealler ve ilhamlar yok. Burası kirli sokaklarda yaşayan bayağı insanların şehri. Burası entrika, rezalet, hile, korkaklık karargahı. Hain erkekler ve namussuz kadınlar şehri. Zamane Şeyhülislam'ın kendi kapısında görüşme nöbeti beklediğini de yine bu subay aynı risalesinde yazar. General Franche Despere köprü başından beyaz bir ata binerek ve atı ürktüğü için kendini selamlayan mızıkayı kırbacıyla susturarak Galata nümayişçileri arasından Beyoğlu'na çıktı. Bu beyaz at, fetih resimlerinde 2. Mehmed'in suya at süren 465 yıllık hayaletini çiğnedi geçti. Öğle üzeri padişahı kovarak Dolmabahçe Sarayı'na kendi yerleşmek istediği havadisini duyduk. Acaba Fransız generalini Dolmabahçe Sarayı üzerinde kendi bayrağını dalgalandırma fikrinden caydırmak mümkün olacak mıydı? Bütün kaygımız bu. Rahmetli Süleyman Nazif, gazetelerden birinde bu giriş gününe Kara Gün adını vermiştir ve birkaç satırlık bir fıkra yazmıştır. Franche Despere bunu haber alınca hemen yakalayınız kurşuna diziniz emrini verir. Kim bilir kimlerin ricaları üzerine Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmek ve Süleyman Nazif'i kurşuna dizdirmekten vazgeçer. Bu çözülüş gittikçe ağırlaşarak Yunanlılar İzmir'e ve Mustafa Kemal Samsun'a çıkıncaya kadar sürüp gidecektir. İstanbul'da hayat denebilecek ne varsa birkaç gün içinde Türklüğün havasından çıktı. 1911'den hele Rumeli'yi kaybettikten beri durmadan düşen İstanbul'un Birinci Dünya Harbi'nde çekmedik çilesi kalmayan Müslüman semtleri bir göçüş hali gösterir. Hemen bütün mülkler, mücevhere benzer şeyler, emniyet sandığına veya tefecilere rehin verilmiştir. Atina Bankası, Türk malı satın alacak olanlara hesapsız kredi açar. Gazetelerde ikide bir, satmayınız, göçmeyiniz konulu yazılar okursunuz. Kendi kendime düşünürüm. Eğer o hal devam etseydi ne olurduk? Padişahın sarayından son memurun yuvasına kadar cemiyetin başı hazneye bağlıydı. Galata kaynaşmakta, Beyoğlu şenlik içinde, biz de şehrin bu yakasında birbirimizin boğazına sarılmış, sövüşüp duruyorduk. Sevmediklerinden öc almak için işgal casuslarına yanaşanlar çoktu. Bir sabah gazetelerde Askit'in şu sözlerini okumuştuk. Asırların gördüğü en aşağılık idareyi tahrip ederek ileriye doğru bir adım attık. Büyük hasta ölüm döşeğinde. Birçok defalar pişmanlık getirmiştir. Bu hastanın milletler ailesi ortasında bir şer kuvveti olarak son günlerini yaşadığını umut edelim. Mezarı üstüne yazılacak kitabenin ne olacağını bilmiyorum. Fakat Osmanlı Devleti bir daha Basübadel Mef'te nail olamayacaktır. Hemen o gün Marif Nazırı, elbet, elbet de diyor, mağlup değil miyiz? İstediklerini yapacaklar. Ertesi gün halkın yılgınlığı içinden bir ses çıkıyor. Bu ses Kadıköy kadınlarınındır. Kimdi bu hanımlar bilmiyorum. Gazetelerin koymaya cesaret ettikleri telgraf şuydu. Çanakkale müdafasını yapan şehitlerin muazzez ruhları önünde Türk kadınlığına ve medeniyet alemine hitap ediyoruz. Limanına girdiğini gördüğümüz Ahen'in, kalelerin karaya çıkardıkları 500.000 askeri denize döken milletimizi mağlup addetmiyoruz. Peçelerimizi yırtan, sonra da cihan hürriyeti namına harbettiklerini ilan edenlere teessüf ediyoruz. Milli hukukumuzu ve ismetimizi muhafaza edecek hükümet ve erkek yoksa biz varız. Böyle seslerle ara sıra yanmış yüreğimizin serinliğini duyardık. Bu sesler Anadolu ihtilalinin ilk müjdeleriydi. O günlerde halk kabuslarından biri de Ayasofya'dır. Ara sıra İstanbul semtlerinin sessiz ve gamlı durgunluğu üstünden bir ürperiş geçerdi. Bir gün öğleye doğru Gülhane kapısından Sultanahmet'e doğru çılgınca bir akına rastladım. Sanki dalgalar beni kaptı, içine kattı. Ne var diye soruyordum. Heyecandan bitkin sesler, Ayasofya'ya çan takacaklarmış diyor. Camiin kapısına kadar gidiyoruz. Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var. Rahat bir nefes alıyoruz. Bunlar kravatsız, tıraşlı, eski esvaplı, fakir halk adamları. Karşı yakadan gelen haberlerse kötüdür. Tatlı su türkü, halk ıstırabından sıyrılmanın ve yabancılara sokulmanın yolunu bulmuştur. İşte size o zamandan kalma bir not. Orada İngiliz zabitinin dizini bacağıyla saran kadın. Barlar, kabareler, mızıkalar. Burada sandıklarının dibini karıştırarak son işlemeli peşkirini ve gümüş parçasını arayan halk kadını. Bedestende üstleri başları eski, sesleri titreyerek bezirgenden fiyat sormaya utanan, sapsarı yüzlerinde köklü bir İstanbul hüznü yaşlanan kadınlar. İngiliz subayı Armstrong'un da notları vardır. İstanbul'da hayat şen, günahkar ve zevkliydi. Gazinolar içki ve dansla doluydu. Vatanını düşünen yoktu. Tokatlayana gidip orkestrayı dinlemek, güzel kızları bakışlarla yakalayarak masalar arasında dans etmek, Marmara Adalarına giderek denizde yüzmek hoştu. Evler, arabalar, motorlar emre hazırdı. Şişli tarafında Türk hanımlarının da katıldığı çaylar verilmekteydi. Bu hanımlar beni kırık dökük Türkçemle konuşmaya teşvik etmekte ve benim çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemekteydiler. Halbuki bu doğru da değildi. Fakat o kadar methediyorlardı ki pabuçlarımın ayağımda uzadığını, mahmuzlarımın her yere takıldığını hissediyordum. Ateş ve güneşi bugünlerde çıkardım. Durmadan kötülenen geçmiş içinden millet kahramanlığının birkaç hikayesini kurtarmaya çalışıyordum. Bir iki fırçaya daha ihtiyaç var. İstanbul'un mütareke dekoru içinde Rusların göçünü de katmak lazım. İhtilal ordularının yıkılmasından umut kesilmiştir. Hanedanın sağ kalan prenslerinden Çar'ın son hariciye nazırı Çarikov'a kadar generaller, amiraller, Bolşeviklerin elinden yakasını kurtarabilen bütün burjuvalar İstanbul'a geliyor. Yıkılan Rusya, Osmanlı saltanatının başkentine sığınmaktadır. İngilizler yerli Hristiyan polisleri aracılığıyla şehrin içinde ve yazlıklarında Türk ailelerini evlerinden kovmakta ve göçmenleri yerleştirmektedirler. Yuvalarını ellerinden almak şantajı altında Türk halkı soyulup durmaktadır. İstanbul'a kendi ordularının ve donanmalarının arkasından sahip ve hakim olarak gelecek olanları, şehrin sokaklarında sürünür görmekten bile vatan acısıyla ferahlanamıyoruz. Eski Erzurum valisi rahmetli Tahsin Bey anlatmıştı. Harpten önce Beyoğlu mutasarrıfı iken kendisine haber verirler. Rusya Büyükelçisi Büyükdere rıhtımı üzerinde dikilen telefon direklerinden sefarethane karşısına düşenlerin hemen kaldırılmasını ister. Yoksa kavaslarıyla söktürüp denize attıracağını söyler. Yüreğinin yumuşaklığına getirip izin almak imkanı olup olmadığını bir denemek için mutasarrıf Büyükdere Rus elçilik binasında sefir hazretlerini görmeye gitmiş. Kapıdan girdiği vakit sefir merdivenlerden inmekteymiş. Kimdir bu adam diye sorar. Beyoğlu mutasarrıfıymış, sizden bir ricada bulunmaya gelmiş derler. Beyoğlu mutasarrıfının benimle ne münasebeti var? Bir diyecekleri varsa sadrazamları gelip konuşur, öyle söyleyiniz der ve Tahsin Bey'i yüz geri çevirir. Mütareke günlerinde Tahsin Bey evinde kızına Fransızca dersi vermek için Rus muhacirleri arasından ucuzca bir hoca aradığı vakit kimi bulsa beğenirsiniz? Kendini kapı eşiğinden kovan büyükelçiyi. Kibarlık edip vakayı hatırlatmaz bile. Henüz başka yerlere gidemedikleri için İstanbul Rus güzelleri ve kibarlarıyla doluydu. Onlarla beraber Beyoğlu lokanta ve gece lokallerine büsbütün başka bir üslup geldi. Eski Rum ve Levanten havasındaki bu değişiklik pek cazibeliydi. Ruslar harcayıcı ve eğlenici millettirler. Türklerden parası olanlar veya mallarını satıp para edinenler de öyleydi. Büyük facia ortasında bir israf ve sefahattir gitti. Tripolar ve aşk tuzakları birçok ocakların sönmesine sebep olmuştur. Göçmenlerin mücevherleri ve değerli eşyalarının çoğu da İstanbul'da tefecilerin elinde kaldı. Florya'yı açanlar da göçmenlerdir. Osmanlı devrinde ne Türkler ne de Hristiyanlar açık denizde yıkanma, hele güneşlenme meraklısı değildirler. Sosyal hayata hiç alışılmadık bir serbestlik geldi. Son aile hatıralarını mezada ve rehine veren Osmanlı kibarlığı artıklarıyla Rus saray ve konaklarının yurtsuz göçmenleri arasındaki bu trajik kaynaşmaya hüzünle bakardık. Rusya'yı kan götürmektedir. Anadolu'da ise haydut çeteleri anarşi ve parçalanma korkusu içinde 8,5 asırlık Türklük kaderini karartmaktaydı. Beyoğlu'nun o devir hatıraları arasında Yunan generalinin oturduğu binanın kabusu da vardır. Balkonuna Yunan bayrağı çekildiği zaman halk zorla selama dururdu. Türkler geçişlerini bu zamana rastlatmamak için hesapla yola çıkarlardı. Türklükten de kaçan kaçanaydı. Bir gün dostlarımdan biri nefes nefese matbaaya gelerek Beyoğlu Caddesi'nde Osmanlı büyükelçilerinden birinin oğlunu Kafkas esvabıyla gördüğünü bir felaketmiş gibi haber verdi. Şivesi şivemizden, kafası kafamızdan nice tanıdıklarımızın Kürt olduklarını anlıyordu. içtihatçı Abdullah Cevdet'in yazı yazdığı gündelik gazetenin adı Jin idi. Bunun Kürtçe hayat demek olduğunu öğrenmiştik. İttihatçılar hapistedir. Ziya Gökalp de onlarla beraber. Bir gün işgal uşağı sabah gazetelerinin birinde bir milliyetçi yazarın Aka Gündüz'ün şu fıkrasını okuduk. Dipnot: çünkü Aka Gündüz harp çıktığı vakit Beyoğlu nümayişlerinin önünde Tokatlıya'nın camlarını kırdırdıktan sonra otel sahibinden şantaj haracı istemiş, o da polise haber vererek bir suçüstü yapılmış, Talat Bey Aka Gündüz'ü Konya'ya sürmüştü. Gökalp'e düşmanlığı kendini o vakit korumamış olmasındandı. Ah ne yazık ki onu asacaklar. Yemin ederim ki asıldığını istemiyorum. Hürmet ettiğim bir zatın bir fikri vardır ki ne güzeldir. Ziya'nın kafatasına bir düzine nalıncı çivisi çakmalı. Yaya olarak Anadolu'ya çıkarmalı. Kasaba kasaba, köy köy, oba oba gezdirmeli. Eyvah, böyle yapmayacaklar da onu asacaklar. Ne kadar yazık, ne kadar adaletsizlik. Bu işlediği bir suç üzerine tabii cezasını çeken eski bir iddiatçıydı. Türkçülük ve Türkçüler hiç politikaya karışmasalar bile suçlu ve sorumlular arasındadır. Mütareke edebiyatında cinayet yerine geçen şeylerden biri de Türklerde milliyet hissini uyandırmak idi. Sanki bütün felaketlere o yüzden uğranmıştı. Marif nazırlarından biri, kıraat kitaplarından Türk kelimesinin çıkarılmasını emretmiştir. Üniversiteden Türkçü profesörler tasfiye edilmiştir. Ne acı şeydir ki bu tasfiye içinden kurtulmak için Ziya Gökalp'in en yakın çömezleri damat Ferit hükümetlerine yaranmak yolunu bulmuşlardı. Geçen mütareke tarihini yüzünden okursanız İstanbul politikacılarının ikiye ayrıldığını görürsünüz. Vatanseverler, vatan hainleri. Mesele o kadar sade değildir. Acaba bazı tanınmış kimseler üzerinde bir deneme yapsam, işin içinden daha kolay çıkabilir miyim?